Ayrım 38. Kamu yönetimi. Sayfa 462. Ünite 8. İşsizlik ve emek piyasası politikaları. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2007'de 5.6 iken 2010 yılı sonu itibariyle %6.2'ye yükselmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin sayısı yaklaşık 205 milyona ulaşmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin 118.4 milyonunu erkekler oluşturur. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin 86,5 milyonunu kadınlar oluşturur. Bir işte çalışmak, kişinin kendisine olan özgüvenini artırmakta ve topluma olan aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. İktisatçılar tarafından genellikle çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde, cari ücret haddinden iş bulamama durumu olarak tanımlanan kavram işsizliktir. Bir kişinin iktisadi açıdan işsiz sayılabilmesi için gerekli koşullar arasında, çalışma isteğinde olmak, iş arıyor olmak, çalışma yeteneğine sahip olmak, yeteneğine uygun ücreti getiren bir iş bulamamak olmalıdır. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında referans dönemi içinde istihdam edilmemiş olanları kapsayan kriter işi yok kriteridir. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olmayı gerektiren kriter iş arıyor kriteridir. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayı gerektiren kriter işe başlamaya hazır kriteridir. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında işe başlamaya hazır olma kriterinde 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayı gerektirir. İşsizlik oranlarındaki artış genel olarak diğer makroekonomik göstergelerdeki öteki değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde ekonomide daralma yaratır. Emek piyasasında emek arz ve talep fazlasının olmadığı durumda, yani piyasa dengedeyken var olan işsizlik oranına doğal işsizlik oranı denir. Doğal işsizlik enflasyon oranından bir artış yaratmadan sürdürülebilen en düşük işsizlik oranına verilen addır. Toplam iş gücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine işsizlik oranı denir. İşçilerin kısa süreli yer ve iş değiştirmelerinden kaynaklanan işsizlik geçici işsizliktir. İşsizlik türleri arasında çözümü en güç işsizlik türü yapısal işsizliktir. İşsizlik türleri içinde diğerlerinden oldukça farklı görünen işsizliğin bir türü olmasına rağmen nitelik itibariyle özel bir durumu açıklayan işsizlik gizli işsizliktir. Üretim teknolojisinin sabit kalması koşuluyla herhangi bir üretim aşamasında bulunan iş gücünün üretim dışına alınması durumunda üretim hacminde bir azalma söz konusu olmuyorsa gizli işsizlikten söz edilir. Gizli işsizliğin bulunduğu ekonomilerde bir ya da birkaç kişinin yapabileceği işin çok daha fazla kişiyle yapıldığı görülmektedir. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde niteliklerine uygun cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olma ancak iş bulamama durumu olarak ifade edilen işsizlik kavramı açık işsizliktir. Gizli işsizlik özellikle az gelişmiş ülkelerin tarım kesiminde ve kamu sektöründe yaygın olarak görülmektedir. Açık işsizlik nedenlerine göre 4 başlık altında ele alınır. Doğal işsizlik bunlar arasında yer almaz. Friksiyonel işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik geçici işsizliktir. Geçici işsizliğin oranı her ekonominin yapısal özelliklerine bağlı olarak farklılaşır. Genellikle %3 civarındaki işsizlik oranı bu açıdan makul karşılanabilir. Bir ekonomide geçici işsizliğin sıfır olması, emek mobilitesinin de sıfıra düşmesi anlamına gelecektir. Ki bu durum, emek faktörünün üretim kolları arasında optimal dağılımını sağlayacağı için ekonomik açıdan tercih edilmeyecektir. Strüktürel işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik türü yapısal işsizliktir. Bir piyasada talep edilen ve arz edilen beceriler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda ortaya çıkan bir işsizlik türü yapısal işsizliktir. Ekonomik faaliyetlerdeki dönemsel dalgalanmaların yarattığı işsizlik türü konjonktürel işsizliktir. Piyasada yeterince iş olmaması nedeniyle ortaya çıkan işsizlik türü olarak ifade edilen işsizlik konjonktürel işsizliktir. Piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetlerin dönemsel dalgalanmalar göstermesinin bir sonucu olup, ekonominin daralma dönemlerinde artmakta, genişleme dönemlerinde ise toplam talebe bağlı olarak azalmakta olan işsizlik, konjonktürel işsizliktir. Devri işsizlik ya da yetersiz talep işsizliği olarak da adlandırılan işsizlik konjonktürel işsizliktir. Konjonktürel işsizlik dayanıklı mal üreten sanayi kollarında daha çok etkili olmaktadır. Konjonktürel işsizliğin süresi geçici işsizlikten daha uzundur. Mevsim koşulları ve değişmeleri sonucu bazı mal ve hizmetlerin üretiminin azalması ya da bazı mal ve hizmetlerin talebinde meydana gelen düşüşler neticesinde ortaya çıkan işsizlik türü mevsimlik işsizliktir. Enflasyonla ya da parasal ücretlerdeki artış oranıyla işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu ilişkiyi kendi adıyla anılan eğriyle ortaya koyan iktisatçı Phillips'tir. Kısa ve uzun dönem ayrımı yapan iktisatçılar Friedman ve Phelps'tir. Phillips eğrisi, iktisat politikası kararları alanlara enflasyonla işsizlik arasında farklı tercihler sunmaktadır. 1861-1957 döneminde İngiltere'deki işsizlik ile parasal ücretlerdeki değişmeler arasındaki ilişkiyi araştırarak Phillips eğrisi oluşturulmuştur. 1960'lı yıllarda Nobel ödüllü Samuelson ve Solow, Phillips eğrisini ekonomi politikasının önemli bir analiz aracı haline getirmişlerdir. Phillips'in ampirik gözlemlere dayanarak elde ettiği Phillips eğrisinin teorik temelleri Lipsey tarafından oluşturulmuştur. Lipsey'in kurduğu emek piyasası modelinin ikinci fonksiyonu, emek talep fazlası ile işsizlik oranı arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren fonksiyondur. Lipsey'e göre emek talep fazlasının artması işsizlik oranını azaltır. Lipsey'e göre emek talebi ve arzı eşitken, yani emek talep fazlasının sıfır olduğu durumda parasal ücret sabit kalır. Phillips eğrisinin uzun dönemde istikrarlı olmayacağı, eğri üzerinde bir noktanın seçilmesiyle belirlenen enflasyon oranının bir uyum döneminden sonra yeni bir beklenen enflasyon oranına ve Phillips eğrisinin kaymasına neden olacağını ileri süren iktisatçılar Friedman ve Phelps'tir. Özellikle Friedman'a göre iktisat politikası uygulayıcıları ekonomideki işsizlik oranını bazı zorlamalarla düşürmeye çalışmamalıdırlar. Rasyonel beklentiler hipotezine göre insanlar enflasyonu tahmin ederken uyarlanabilir beklentiler teorisinde ifade edildiği gibi yalnızca geçmiş yılın enflasyon oranını göz önünde tutmazlar, aynı zamanda bütçe açıkları ya da para arzındaki değişimin gelecek yılın enflasyon oranı üzerinde yaratacağı etkileri de göz önünde tutarlar. Para ve maliye politikalarındaki işsizliği azaltmaya yönelik sistematik ve tahmin edilebilir genişlemeler hiçbir fayda sağlamadığı gibi daha yüksek bir enflasyon da beraberinde getireceği için ekonomiye büyük oranda zarar verir. Dolayısıyla ekonomi kendi haline bırakılır ve aktif iktisat politikalarıyla müdahale edilmezse piyasalar her konuda en iyi çözümü getirir şeklinde düşünce rasyonel beklentiler hipotezine aittir. 1970'lerde yaşanan yüksek işsizlik ve enflasyonun aynı anda var olduğu bir ortamı ifade eden olgu stagflasyondur. İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımı işsizlik sorunuyla mücadelede izlenen pasif politikalar arasında yer alır. İşsizlik sigortası genel olarak kamu kurumları tarafından yürütülen bir sistemdir ve zorunludur. İşsizlik yardımını işsizlik sigortasından ayıran temel farklılık, işsiz kalan kişinin prim ödemiş olma zorunluluğunun olmamasıdır. Yapısal işsizlikle mücadelede aktif politikalar arasında en etkin politika eğitim programlarıdır. Belediyeler tarafından herhangi bir niteliğe sahip olmaksızın, okullarını bitirmeden ayrılan 20 yaşın altındaki gençleri yasal olarak izleyen ve danışmanlarla birlikte eğitim ve iş konularını kapsayan bir kişisel eylem planı hazırlayan ülke Danimarka'dır. Özellikle yapısal ve konjonktürel işsizlikle mücadelede etkili olan aktif istihdam politikası istihdam sübvansiyonlarıdır. Katılımcılarının büyük bir kısmını uzun dönemli işsizlerin oluşturduğu aktif istihdam politikası iş yaratma programlarıdır. 1960'lı yılların başından 1980'e kadar geçen dönemde Türkiye'nin endüstriyel gelişme stratejisi ithal ikamesi esasına dayandırılmıştır. Türkiye'de gerek aktif gerekse pasif emek piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü kamu kuruluşu İşkur'dur. Hane halkı iş gücü anketi ülkemizdeki emek piyasaları ile ilgili en güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2007'de 5.6 iken 2010 yılı sonu itibariyle yüzde kaça yükselmiştir? A 5.8, B 6.2, C 6.5, D 7.4, E 7.5. Yanıt B. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2007'de 5.6 iken 2010 yılı sonu itibariyle %6.2'ye yükselmiştir. 2. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin sayısı yaklaşık kaç milyona ulaşmıştır? A110, B155, C185, D205, E255. Yanıt D. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin sayısı yaklaşık 205 milyona ulaşmıştır. 3. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin kaç milyonunu erkekler oluşturur? A115.6, B118.4, C126.5, D132.6, E142.4. Yanıt B. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin 118.4 milyonunu erkekler oluşturur. 4. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin kaç milyonunu kadınlar oluşturur? A68.3, B72.5, C86.5, D92.4, E98.6. Yanıt C. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre küresel işsizlik oranı 2010 yılı sonu itibariyle dünyadaki açık işsizlerin 86,5 milyonunu kadınlar oluşturur. 5'i baştan okuyayım. 5. İşsizlik sorununa ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İşsizlik her şeyden önce onu yaşayan birey ve ailesi açısından önemli bir sorundur. B. Tek geçim kaynağı ücret olan bireyin ve ailesinin bu gelir kaynağından da yoksun kalması bireysel düzeyde ciddi sorunlar yaratacaktır. C. Gelir kaybı nedeniyle hayat standardı düşen bireylerde psikolojik bir takım rahatsızlıkların ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. D. Bir işte çalışmak, kişinin kendisine olan özgüvenini azaltmakta ve topluma olan aidiyet duygusunu zayıflatmaktadır. E. Birey işsiz kalmakla sadece maddi bir gelirden yoksun kalmayacak, çalışma hayatının kendisine kazandıracağı sosyalleşme sürecinin de dışında kalacaktır. Yanıt D. Bir işte çalışmak kişinin kendisine olan özgüvenini artırmakta ve topluma olan aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. 6. İşsizliğin artmasının makroekonomik etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Artan işsizlik sonucu ekonomide satın alma gücü düşer. B. Artan işsizlik sonucu harcama düzeyi düşer. C. Artan işsizlik sonucu üretim kaybı oluşur. D. İşsizlik aynı zamanda emeğin israfına yol açar. E. İşsizlik bireyin üretken kapasitesini etkileyerek onun verimliliğini artırır. Yanıt E. İşsizlik bireyin üretken kapasitesini etkileyerek onun verimliliğini azaltır. 7. İktisatçılar tarafından genellikle çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde cari ücret haddinden iş bulamama durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İstihdam, B. İş gücü, C. Emek piyasası, D. İşsizlik, E. İş gören. Yanıt D. İktisatçılar tarafından genellikle çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde cari ücret haddinden iş bulamama durumu olarak tanımlanan kavram işsizliktir. 8. Bir kişinin iktisadi açıdan işsiz sayılabilmesi için gerekli koşullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Çalışma isteğinde olmalı, B. İş arıyor olmalı, C. Çalışma yeteneğine sahip olmalı, D. Çalışmayı istememeli, E. Piyasada yeteneğine uygun bir ücret getiren bir iş bulamamalı. Yanıt D. Bir kişinin iktisadi açıdan işsiz sayılabilmesi için gerekli koşullar arasında çalışma isteğinde olmalı, iş arıyor olmalı, çalışma yeteneğine sahip olmalı, yeteneğine uygun ücreti getiren bir iş bulamamış olmalıdır. 9. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında referans dönemi içinde istihdam edilmemiş olanları kapsayan kriter aşağıdakilerden hangisidir? A. İşi yok, B. İş arıyor, C. İş bulamama, D. İşe başlamaya hazır, E. İş aramama. Yanıt A. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında referans dönemi içinde istihdam edilmemiş olanları kapsayan kriter işi yok kriteridir. 10. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olmayı gerektiren kriter aşağıdakilerden hangisidir? A. İşi yok, B. İş arıyor, C. İş bulamama, D. İşe başlamaya hazır, E. İş aramama. Yanıt B. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında son 3 ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olmayı gerektiren kriter iş arıyor kriteridir. 11. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında yer alan iş arıyor kriterine göre iş arama kanalları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İş kurumuna başvurmak, B. Doğrudan işverenlere iş başvurusu yapmak, C. İş sınavlarına hazırlanmak, D. Akraba ve arkadaşlarının yardımına başvurmak, kendi iş yerini kurmaya yönelik girişimlerde bulunmak. Yanıt C, TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında yer alıyor. Yer alan iş arıyor kriterine göre iş arama kanalları arasında iş sınavlarına hazırlanıyor olmak yer almaz. 12. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmaya gerektiren kriter aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. İşi yok. B. İş arıyor. C. İş bulamama. D. İşe başlamaya hazır. E. İş aramama. Yanıt D. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmaya gerektiren kriter işe başlamaya hazır kriteridir. 13. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında işe başlamaya hazır olma kriterinde kaç hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmaya gerektirir? A. 1 hafta, B. 2 hafta, C. 3 hafta, D. 4 hafta, E. 5 hafta. Yanıt B. TÜİK'in işsizlik ölçümünde kullandığı kriterler arasında işe başlamaya hazır olma kriterinde 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olmayı gerektirir. 14. İşsizlik oranlarındaki artış genel olarak diğer makroekonomik göstergelerdeki öteki değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde ekonomide nasıl bir etki yaratır? A. Genişleme, B. Büyüme, C. Daralma, D. Artış, E. Değişme. Yanıt C. İşsizlik oranlarındaki artış genel olarak diğer makroekonomik göstergelerdeki öteki değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde ekonomide daralma yaratır. 15. Emek piyasasında emek arz ve talep fazlasının olmadığı durumda, yani piyasa dengedeyken var olan işsizlik oranına ne ad verilir? A. İşsizlik oranı, B. Doğal işsizlik oranı, C. Geçici işsizlik oranı, D. Aktif işsizlik oranı, E. Negatif işsizlik oranı. Yanıt B. Emek piyasasında emek arz ve talep fazlasının olmadığı durumda, yani piyasa dengedeyken var olan işsizlik oranına doğal işsizlik oranı denir. 16. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon oranında bir artış yaratmadan sürdürülebilen en düşük işsizlik oranına verilen addır? A. Doğal işsizlik, B. Geçici işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Aktif işsizlik, E. Pozitif işsizlik. Yanıt A. Doğal işsizlik enflasyon oranında bir artış yaratmadan sürdürülebilen en düşük işsizlik oranına verilen addır. 17. Toplam iş gücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine ne ad verilir? A. İşsizlik oranı, B. Doğal işsizlik oranı, C. Geçici işsizlik oranı, D. Aktif işsizlik oranı, E. Negatif işsizlik oranı. Yanıt A. Toplam iş gücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine işsizlik oranı denir. 18. İşçilerin kısa süreli yer ve iş değiştirmelerinden kaynaklanan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal işsizlik, B. Geçici işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Aktif işsizlik, E. Pozitif işsizlik. Yanıt B. İşçilerin kısa süreli yer ve iş değiştirmelerinden kaynaklanan işsizlik geçici işsizliktir. 19. İşsizlik türleri arasında çözümü en güç işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal işsizlik, B. Geçici işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Açık işsizlik, E. Gizli işsizlik. Yanıt C. İşsizlik türleri arasında çözümü en güç işsizlik türü yapısal işsizliktir. 20. İşsizlik türleri içinde diğerlerinden oldukça farklı görünen, İşsizliğin bir türü olmasına rağmen nitelik itibariyle özel bir durumu açıklayan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Yapısal işsizlik, C. Gizli işsizlik, D. Açık işsizlik, E. Doğal işsizlik. Yanıt C. İşsizlik türleri içinde diğerlerinden oldukça farklı görünen işsizliğin bir türü olmasına rağmen nitelik itibariyle özel bir durumu açıklayan işsizlik gizli işsizliktir. 21. Üretim teknolojisinin sabit kalması koşuluyla herhangi bir üretim aşamasında bulunan iş gücünün üretim dışına alınması durumunda üretim hacminde bir azalma söz konusu olmuyorsa ne tür işsizlikten bahsedilebilir? A. Doğal işsizlik, B. Geçici işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Gizli işsizlik, E. Açık işsizlik. Yanıt D. Üretim teknolojisinin sabit kalması koşuluyla herhangi bir üretim aşamasında bulunan iş gücünün üretim dışına alınması durumunda üretim hacminde bir azalma söz konusu olmuyorsa gizli işsizlikten söz edilir. 22. Aşağıdaki hangi işsizlik türlerinin bulunduğu ekonomilerde bir ya da birkaç kişinin yapabileceği işin çok daha fazla kişiyle yapıldığı görülmektedir? A. Doğal işsizlik, B. Gizli işsizlik, C. Açık işsizlik, D. Yapısal işsizlik, E. Geçici işsizlik. Yanıt B. Gizli işsizliğin bulunduğu ekonomilerde bir ya da birkaç kişinin yapabileceği işin çok daha fazla kişiyle yapıldığı görülmektedir. 23. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde niteliklerine uygun cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olma, ancak iş bulamama durumu olarak ifade edilen işsizlik kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal işsizlik, B. Gizli işsizlik, C. Açık işsizlik, D. Yapısal işsizlik, E. Geçici işsizlik. Yanıt C. Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde niteliklerine uygun cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olma, ancak iş bulamama durumu olarak ifade edilen işsizlik kavramı açık işsizliktir. 24. Aşağıdakilerden hangisi gizli işsizlikle ilgili doğru bir ifade değildir? A. Gizli işsizlik özellikle çok gelişmiş ülkelerin sanayi kesiminde ve özel sektöründe yaygın olarak görülmektedir. B. İşsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı bu ülkelerde gizli işsizlik çoğu zaman işsizliği tazmin edici bir işlev üstlenmektedir. C. Gizli işsizlik işsizliği tazmin edici olmasıyla sosyal bakımdan olumlu gibi görülse de ekonomik açıdan pek olumlu olarak kabul edilemez. D. Gizli işsizlikte talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik yerine yapısal faktörlerin ağırlık kazandığı saklı bir işsizlik durumu mevcuttur. E. Aşırı istihdam olarak adlandırılan bu durumda çalışanlar kendilerini işsiz olanlar kadar endişeli hissetmeyeceklerdir. Kimi durumda çalışanlar kendilerinin gizli işsiz olduklarını bile kavrayamayacaklardır. Yanıt A. Gizli işsizlik özellikle az gelişmiş ülkelerin tarım kesiminde ve kamu sektöründe yaygın olarak görülmektedir. 25. Açık işsizliği nedenlerine göre 4 başlık altında ele alabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklar arasında yer almaz? A. Geçici işsizlik, B. Doğal işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Konjonktürel işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt B. Açık işsizliği nedenlerine göre 4 başlık altında ele alabiliriz. Doğal işsizlik bunlar arasında yer almaz. 26. Friksiyonel işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Doğal işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Konjonktürel işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt A. Friksiyonel işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik geçici işsizliktir. 27. Aşağıdakilerden hangisi geçici işsizlikle aynı anlamda değildir? A. Friksiyonel işsizlik, B. Arzi işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Geçiş işsizliği, E. Arama işsizliği. Yanıt C. Yapısal işsizlik geçici işsizlikle aynı değildir. 28. Aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisi diğer işsizlik türlerinin aksine ekonomiye sadece maliyet yüklememekte, önemli bir ekonomik fayda da sağlamaktadır? A. Doğal işsizlik, B. Geçici işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Aktif işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt B. Geçici işsizlik diğer işsizlik türlerinin aksine ekonomiye sadece maliyet yüklememekte, önemli bir ekonomik fayda da sağlamaktadır. 29. Geçici işsizliğin oranı her ekonominin yapısal özelliklerine bağlı olarak farklılaşır. Genellikle yüzde kaç civarındaki işsizlik oranı bu açıdan makul karşılanabilir? A. 2, B. 3, C. 5, D. 6, E. 9. Yanıt B. Geçici işsizliğin oranı her ekonominin yapısal özelliklerine bağlı olarak farklılaşır. Genellikle %3 civarındaki işsizlik oranı bu açıdan makul karşılanabilir. 30. Geçici işsizlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Emek piyasasında arz ve talep arasında genel bir denge olduğu zaman bile işçilerin kısa süreli yer ve iş değiştirmeleri sonucunda ortaya çıkan kısa süreli işsizliğe geçici işsizlik adı verilir. B. Geçici işsizliğin nedeni ya yeni bir işe geçiş sürecidir ya da piyasadaki açık işler konusundaki bilgi eksikliğidir. C. Bir ekonomide geçici işsizliğin sıfır olması, emek mobilitesinin de sıfıra düşmesi anlamına gelecektir ki bu durum emek faktörünün üretim kolları arasında optimal dağılımını sağlayacağı için ekonomik açıdan tercih edilecektir. D. Hemen hemen her ekonomide ancak özellikle istihdam koşulları yeterli olan ekonomilerde daha belirgin olarak rastlanan geçici işsizlik emek mobilitesinin akışkanlığının doğal bir sonucudur. E. Bir ülkedeki iş gücü piyasalarının iyi düzenlenip düzenlenmemiş olması ya da işsizlik sigortası ödeneklerinin düzeyi geçici işsizliğin süresini ve oranını belirleyen unsurlar arasında sayılabilir. Yanıt C. Bir ekonomide geçici işsizliğin sıfır olması emek mobilitesinin de sıfıra düşmesi anlamına gelecektir ki bu durum emek faktörünün üretim kolları arasında optimal dağılımını sağlayacağı için ekonomik açıdan tercih edilmeyecektir. 31. Strüktürel işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal işsizlik, B. Geçici işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Aktif işsizlik, E. Konjonktürel işsizlik. Yanıt C. Strüktürel işsizlik olarak da adlandırılan işsizlik türü yapısal işsizliktir. 32. Bir piyasada talep edilen ve arz edilen beceriler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda ortaya çıkan bir işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Doğal işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Konjonktürel işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt C. Bir piyasada talep edilen ve arz edilen beceriler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda ortaya çıkan bir işsizlik türü yapısal işsizliktir. 33. Aşağıdakilerden hangisi yapısal işsizliğin nedenleri arasında yer almaz? A. Mesleki dengesizlikler, B. Coğrafi dengesizlikler, C. Teknolojik gelişmeler, D. Okul eğitiminin yeterli oluşu, E. Kamu politikaları. Yanıt D. Okul eğitiminin yeterli oluşu yapısal işsizliğin nedenleri arasında yer almaz. 34. Ekonomik faaliyetlerdeki dönemsel dalgalanmaların yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Doğal işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Konjonktürel işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt D. Ekonomik faaliyetlerdeki dönemsel dalgalanmaların yarattığı işsizlik türü konjonktürel işsizliktir. 35. Piyasada yeterince iş olmaması nedeniyle ortaya çıkan işsizlik türü olarak ifade edilen işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Yapısal işsizlik, C. Konjonktürel işsizlik, D. Doğal işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt C. Piyasada yeterince iş olmaması nedeniyle ortaya çıkan işsizlik türü olarak ifade edilen işsizlik konjonktürel işsizliktir. 36. Piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetlerin dönemsel dalgalanmalar göstermesinin bir sonucu olup ekonominin daralma dönemlerinde artmakta, genişleme dönemlerinde ise toplam talebe bağlı olarak azalmakta olan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Yapısal işsizlik, C. Konjonktürel işsizlik, D. Doğal işsizlik, E. Mevsimlik işsizlik. Yanıt C. Piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetlerin dönemsel dalgalanmalar göstermesinin bir sonucu olup ekonominin daralma dönemlerinde artmakta, genişleme dönemlerinde ise toplam talebe bağlı olarak azalmakta olan işsizlik konjonktürel işsizliktir. 37. Devri işsizlik ya da yetersiz talep işsizliği olarak da adlandırılan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Geçici işsizlik, B. Konjonktürel işsizlik, C. Yapısal işsizlik, D. Doğal işsizlik, E. Açık işsizlik. Yanıt B. Devri işsizlik ya da yetersiz talep işsizliği olarak da adlandırılan işsizlik konjonktürel işsizliktir. 38. Konjonktürel işsizlik ne tür mal üreten sanayi kollarında daha çok etkili olmaktadır? A. Dayanıksız, B. Hazır tüketim, C. Dayanıklı, D. Gıda, E. Giyim. Yanıt C. Konjonktürel işsizlik dayanıklı mal üreten sanayi kollarında daha çok etkili olmaktadır. 39. Konjonktürel işsizliğin süresine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Geçici işsizlikten daha kısadır, B. Yapısal işsizlikten daha uzundur, C. Doğal işsizlikle aynıdır, D. Geçici işsizlikten daha uzundur, E. Geçici işsizlikle aynıdır. Yanıt D. Konjonktürel işsizliğin süresi geçici işsizlikten daha uzundur. 40. Mevsim koşulları ve değişmeleri sonucu bazı mal ve hizmetlerin üretiminin azalması ya da bazı mal ve hizmetlerin talebinde meydana gelen düşüşler neticesinde ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Friksiyonel işsizlik, B. Konjonktürel işsizlik, C. Mevsimlik işsizlik, D. Strüktürel işsizlik, E. Geçici işsizlik. Yanıt C. Mevsim koşulları ve değişmeleri sonucu bazı mal ve hizmetlerin üretiminin azalması ya da bazı mal ve hizmetlerin talebinde meydana gelen düşüşler neticesinde ortaya çıkan işsizlik türü mevsimlik işsizliktir. 41. Aşağıdaki sektörlerden hangisi mevsimlik işsizliğin olduğu sektörler arasında yer almaz? A. Tarım, B. Turizm, C. Eğitim, D. İnşaat, E. Kömür sanayi. Yanıt C. Eğitim sektörü mevsimlik işsizliğin olduğu sektörler arasında yer almaz. 42. Mevsimlik işsizlikle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya oldukları bir işsizlik türüdür. B. Bu işsizlik türü de doğal işsizlik gibi emek talebindeki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. C. Mevsimlik işsizliğin konjonktürel işsizlikten farkı emek talebindeki dalgalanmaların beklenen ve sistematik dalgalanmalar oluşudur. D. Mevsimlik işsizliğin genel olarak iki sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi hava şartları ve mevsim değişmeleri sonucu üretimde meydana gelen aksamalardır. İkinci tür sebep ise mevsim koşulları ve değişmeleri sonucu bazı mal ve hizmetlerin talebinde ortaya çıkan düşüşlerdir. E. Hava şartları ve mevsim değişiklikleri genellikle üretime tesir etmek suretiyle mevsimlik işsizliğe neden olur. Yanıt B. Mevsimlik işsizlik doğal işsizlik gibi emek talebindeki dalgalanmalardan kaynaklanmaz. 43. Enflasyonla ya da parasal ücretlerdeki artış oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu ilişkiyi kendi adıyla anılan eğri ile ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Lorenz, B. Phillips, C. Mill, D. Keynes, E. Lipsey. Yanıt B. Enflasyonla ya da parasal ücretlerdeki artış oranı ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu ilişkiyi kendi adıyla anılan eğri ile ortaya koyan iktisatçı Phillips'tir. 44. Phillips eğrisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Enflasyon-işsizlik ilişkisini ortaya koyabilmek için Keynesyen iktisatçılar tarafından kullanılan temel bir kavram niteliğinde olan Phillips eğrisi, iktisat politikası kararları alanlara enflasyonla işsizlik arasında farklı tercihler sunmaktadır. B. Phillips eğrisine göre daha yüksek veya daha düşük bir enflasyon cinsinden bir maliyete katlanarak daha düşük veya daha yüksek bir işsizlik oranı elde edebilmek için talebi destekleyici veya kısıcı önlemler alınabilir. C. Phillips eğrisinin tarihsel olarak geçtiği aşamalardan ilki enflasyon oranı ile işsizlik arasında ters yönlü ve istikrarlı bir ilişkinin bulunduğu varsayımından hareketle Phillips ve Lipsey tarafından Phillips eğrisi kavramının şekillendirildiği ilk aşamadır. D. İkinci aşama Phillips eğrisinde kısa ve uzun dönem ayrımı yapan Samuelson ve Solow tarafından yöneltilen eleştiriler oluşturmaktadır. E. Üçüncü aşamada ise Phillips eğrisine rasyonel beklentiler okulunca yapılan ve enflasyonla işsizlik oranı arasında sistematik bir ilişkinin olmadığını iddia eden eleştiriler yer almaktadır. Yanıt D. Kısa ve uzun dönem ayrımı yapan iktisatçılar Friedman ve Phelps'tir. 45. Phillips eğrisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Parasal ücretlerde işsizlik oranı arasında ki ilişki 1958 yılında Avustralyalı iktisatçı A.W. Phillips tarafından incelenmiştir. B. Parasal ücretlerdeki değişmeler arasındaki ilişkiyi araştıran Phillips, bu iki değişken arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. C. Phillips yaptığı araştırmalarda işsizlik oranını %5,5 olunca enflasyon oranının sıfır olduğu sonucuna ulaşmıştır. D. Phillips eğrisi olarak ifade edilen pozitif eğimli eğri, işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında bir değiş tokuş olduğunu ifade eder. E. Phillips, daha yüksek bir enflasyon oranı karşılığında işsizliği azaltmak ya da tam tersini yapmanın mümkün olduğunu ifade etmektedir. Yanıt D. Phillips eğrisi, iktisat politikası kararları alanlara enflasyonla işsizlik arasında farklı tercihler sunmaktadır. 46. 1861-1957 döneminde hangi ülkedeki işsizlik ile paralel parasal ücretlerdeki değişmeler arasındaki ilişkiyi araştırılarak Phillips eğrisi oluşturulmuştur? A. Almanya, B. ABD, C. İngiltere, D. Fransa, E. Hollanda. Yanıt C. 1861-1957 döneminde İngiltere'deki işsizlik ile parasal ücretlerdeki değişmeler arasındaki ilişkiyi araştırılarak Phillips eğrisi oluşturulmuştur. 47. 1960'lı yıllarda Nobel ödüllü hangi iktisatçılar Phillips eğrisini ekonomi politikasının önemli bir analiz aracı haline getirmişlerdir? A. Samuelson ve Solow, B. Phillips ve Lipsey, C. Friedman ve Phelps, D. Phillips ve Friedman, E. Phelps ve Solow. Yanıt A. 1960'lı yıllarda Nobel ödüllü Samuelson ve Solow, Phillips eğrisini ekonomi politikasının önemli bir analiz aracı haline getirmişlerdir. 48. Phillips'in ampirik gözlemlere dayanarak elde ettiği Phillips eğrisinin teorik temelleri hangi iktisatçı tarafından oluşturulmuştur? A. Samuelson, B. Solow, C. Lipsey, D. Friedman, E. Phelps. Yanıt C. Phillips'in ampirik gözlemlere dayanarak elde ettiği Phillips eğrisinin teorik temelleri Lipsey tarafından oluşturulmuştur. 49. Lipsey modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Lipsey kurduğu emek piyasası modelini iki fonksiyon kullanarak Phillips eğrisiyle ilişkilendirmektedir. Bunlardan biri emek talep fazlasıyla parasal ücretlerdeki değişme arasındaki pozitif bir ilişki gösteren ücret ayarlama fonksiyonudur. B. Lipsey'in kurduğu emek piyasası modelinin ikinci fonksiyonu emek talep fazlası ile işsizlik oranı arasındaki negatif ilişkiyi gösteren fonksiyondur. C. Emek talep fazlası büyüdükçe ücret haddindeki artış hızlanacaktır. D. Emek talebi ve arzı eşitken yani emek talep fazlasının sıfır olduğu durumda parasal ücret sabit kalacaktır. E. Lipsey modelinde emek talep fazlası ile işsizlik oranı arasında ters yönlü bir ilişki kurmuş, tüm işsizliğin geçici, friksiyonel işsizlikten ibaret olduğu, işsizlik oranını tam istihdam durumu kabul ederek bu işsizlik durumunda talep fazlasının sıfır olduğunu varsaymıştır. Yanıt B. Gipsey'in kurduğu emek piyasası modelinin ikinci fonksiyonu, emek talep fazlası ile işsizlik oranı arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren fonksiyondur. 50. Lipsey'e göre emek talep fazlasının artması işsizlik oranına nasıl etki yapar? A azaltır, B artırır, C değiştirmez, D negatif olur, E pozitif olur. Yanıt A. Lipsey'e göre emek talep fazlasının artması işsizlik oranını azaltır. 51. Lipsey'e göre emek talebi ve arzı eşitken, yani emek talep fazlasının sıfır olduğu durumda parasal ücrete ilişkin hangisi doğrudur? A azaltır, B artar, C sabit kalır, D negatif eğimlidir, E pozitif eğimlidir. Yanıt C. Lipsey'e göre emek talebi ve arzı eşitken, yani emek talep fazlasının sıfır olduğu durumda parasal ücret sabit kalır. 52. Lipsey modelinin varsayımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Emek talep fazlası ile işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişki vardır. B. Tüm işsizlik geçici işsizlikten ibarettir. C. İşsizlik oranını tam istihdam durumu kabul ederek belirler. D. İşsizlik durumunda talep fazlası yüksektir. E. İşsizlik durumunda talep fazlasının sıfır olduğunu varsaymıştır. Yanıt D. İşsizlik durumunda talep fazlası yüksek değildir. 53. Phillips eğrisinin uzun dönemde istikrarlı olmayacağı, eğri üzerine bir noktanın seçilmesiyle belirlenen enflasyon oranının bir uyum döneminden sonra yeni bir beklenen enflasyon oranına ve Phillips eğrisinin kaymasına neden olacağını ileri süren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir? A. Samuelson ve Solow, B. Phillips ve Lipsey, C. Friedman ve Phelps, D. Phillips ve Friedman, E. Phelps ve Solow. Yanıt C. Phillips eğrisinin uzun dönemde istikrarlı olmayacağı, eğri üzerinde bir noktanın seçilmesiyle belirlenen enflasyon oranının bir uyum döneminden sonra yeni bir beklenen enflasyon oranına ve Phillips eğrisinin kaymasına neden olacağını ileri süren iktisatçılar Friedman ve Phelps'tir. 54. Doğal işsizlik oranı hipotezine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Doğal işsizlik oranı hipotezi Friedman ve Phelps tarafından geliştirilmiştir. B. Kısa dönemde işsizlik ve enflasyon oranları arasında bir değiş tokuş olabilir. Ancak bu enflasyon oranının bütünüyle öngörülemediği ve dolayısıyla ücret artışlarına yansıtılamadığı durumlarda söz konusu olabilir. C. Özellikle Friedman'a göre iktisat politikası uygulayıcıları ekonomideki işsizlik oranını bazı zorlamalara düşürmeye çalışmalıdırlar. D. Bazı zorlamalarla düşürmeye çalışmalıdırlar. D. Friedman'a göre iktisat politikası uygulayıcılarınca yapılması gereken ekonomideki parasal değişkenlerin ekonominin doğal büyümesine göre ve sabit bir oranda artırılmasıdır. E. Friedman'a göre enflasyonist beklentilerin etkilerini göz önüne almayan Phillips eğrisi, değişen enflasyonist beklentilerin hesaba katılması halinde Phillips eğrisinin uzun dönemde istikrarlı olamayacağı savunulur. Yanıt C. Özellikle Friedman'a göre iktisat politikası uygulayıcıları ekonomideki işsizlik oranını bazı zorlamalarla düşürmeye çalışmamalıdırlar. 55. Rasyonel beklentiler hipotezine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Mut, Lucas ve Sargent rasyonel beklentiler hipotezinin teorisyenleridir. B. Enflasyonist beklentilerinde diğer tüm beklentiler gibi plan yaparken elde edilebilir tüm bilgilerin avantajını kullanmak isteyen akıllı insanlar tarafından oluşturulduğunu söylerler. C. Onlara göre beklentiler rasyoneldir ve bu beklentilerdeki yanılgılar sürekli olmayıp uzun dönemde yoktur. D. Beklentilerdeki yanılgılar ancak makro düzeydeki bilgilerin zamanında elde edilememesinden kaynaklanmaktadır. E. Rasyonel beklentiler hipotezine göre insanlar enflasyonu tahmin ederken uyarlanabilir beklentiler teorisinde ifade edildiği gibi yalnızca geçmiş yılın enflasyon oranını göz önünde tutarak düşünürler. Yanıt E. Rasyonel beklentiler hipotezine göre insanlar enflasyonu tahmin ederken uyarlanabilir beklentiler teorisinde ifade edildiği gibi yalnızca geçmiş yılın enflasyon oranını göz önünde tutmazlar. Aynı zamanda bütçe açıkları ya da para arzındaki değişimin gelecek yılın enflasyon oranı üzerinde yaratacağı etkileri de göz önünde tutarlar. 56. Para ve maliye politikalarındaki işsizliği azaltmaya yönelik sistematik ve tahmin edilebilir genişlemeler hiçbir fayda sağlamadığı gibi daha yüksek bir enflasyonu da beraberinde getireceği için ekonomiye büyük oranda zarar verir. Dolayısıyla ekonomi kendi haline bırakılır ve aktif iktisat politikalarıyla müdahale edilmezse piyasalar her konuda en iyi çözümü getirir şeklinde düşünce Aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Lorenz eğrisi, B. Rasyonel beklentiler hipotezi, C. Doğal işsizlik oranı hipotezi, D. Lipsey modeli, E. Phillips eğrisi. Yanıt B. Para ve maliye politikalarındaki işsizliği azaltmaya yönelik sistematik ve tahmin edilebilir genişlemeler, hiçbir fayda sağlamadığı gibi daha yüksek bir enflasyonu da beraberinde getireceği için ekonomiye büyük oranda zarar verir. Dolayısıyla ekonomi kendi haline bırakılır ve aktif iktisat politikalarıyla müdahale edilmezse piyasalar her konuda en iyi çözümü getirir şeklinde düşünce rasyonel beklentiler hipotezine aittir. 57. 1970'lerde yaşanan yüksek işsizlik ve enflasyonun aynı anda var olduğu bir ortamı ifade eden olgu aşağıdakilerden hangisidir? A. Enflasyon, B. Stagflasyon, C. Devalüasyon, D. Evalüasyon, E. İstihdam. Yanıt B. 1970'lerde yaşanan yüksek işsizlik ve enflasyonun aynı anda var olduğu bir ortamı ifade eden olgu stagflasyondur. 58. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı Nehru ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. Eğer bir ekonomide işsizlik oranı istikrarlı bir enflasyon oranını sağlayan Nehru'dan daha düşükse enflasyon yükselme eğilimine girecektir. B. Cari işsizlik oranı Nehru'dan daha yüksek bir düzeyde ise enflasyon düşme eğilimi gösterecektir. C. Nehru kavramının iktisat politikaları açısından ortaya koyduğu en önemli bulgu, talep yönetimi politikalarının işsizliği önlemeye yönelik olumlu etkilerinin kısa dönemli olacağı, uzun dönemde ise bu politikaların enflasyonist etkilerinin kaçınılmaz olacağıdır. D. Nehru teorisi, düşük işsizliğin, işsizliğin nedenlerinden ve özellikle para politikasından bağımsız bir biçimde enflasyonun artmasına neden olacağını belirtmektedir. E. Nehru, kısa dönemde doğal işsizlik oranından daha az dalgalanma göstermektedir. Yanıt E. Nehru, kısa dönemde doğal işsizlik oranından daha fazla dalgalanma göstermektedir. 59. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorunuyla mücadelede izlenen aktif politikalar arasında yer almaz? A. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, B. İşsizlik sigortası, C. İş yaratma programları, D. İstihdam ve eğitim programları, E. İstihdam sübvansiyonları. Yanıt B. İşsizlik sigortası, işsizlik sorunuyla mücadelede izlenen aktif politikalar arasında yer almaz, pasif politikadır. 60. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorunuyla mücadelede izlenen pasif politikalar arasında yer alır? A. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, B. Girişimciliğin teşviki, C. İşsizlik yardımı, D. İstihdam ve eğitim programları, E. İstihdam sübvansiyonları. Yanıt C. İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımı, işsizlik sorunuyla mücadelede izlenen pasif politikalar arasında yer alır. 61. İşsizlik sigortaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İşsizlik sigortası, işsiz kalan bireyin ve ailesinin işsizliğin ortaya çıkaracağı olumsuzluklardan daha az etkilenmesini ve dolayısıyla toplumsal dengeyi korumayı amaçlayan, sigortacılık tekniğine göre faaliyet gösteren bir sosyal sigorta dalıdır. B. İşsizlik sigortası, işsizlik nedeniyle ortaya çıkan satın alma gücünün düşmesini önleyerek üretimin azalmasını, dolayısıyla toplam talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizliğin artmasını önlemektedir. C. İşsizlik sigortası, çalışanları kendi istek ve kusurları dışında sebeplerle meydana gelecek işsizliğe bağlı gelir kayıplarına karşı koruma sağlayan bir sistemdir. D. İşsizlik sigortası, genel olarak özel kurumlar tarafından yürütülen bir sistemdir ve isteğe bağlıdır. E. İşsizlik sigortası uygulaması ile pasif anlamda işsizlikle mücadele edilmesi amaçlanırken, uygulamanın kendisi işsizliği artırabilmektedir. Yanıt D. İşsizlik sigortası genel olarak kamu kurumları tarafından yürütülen bir sistemdir ve zorunludur. 62. İşsizlik yardımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İşsizlik yardımını işsizlik sigortasından ayıran temel farklılık, işsiz kalan kişinin prim ödemiş olma zorunluluğunun olmamasıdır. B. İşsizlik yardımının finansmanı tamamen kamu tarafından karşılanır. C. İşsizlere minimum bir hayat standardı sunmayı hedefleyen bu uygulama, işsizlik sigortasında olduğu gibi işsiz kalmayı bazı kişiler açısından cazip hale getirebilir. D. İşsizlik yardımı ödemelerinin bireyleri aktif olarak iş aramaya teşvik etmek amacıyla belirli bir süreden sonra azaltılması başarı şansını artırır. E. İşsizlerin istihdam kurumları tarafından önerilen uygun işi kabul etmemeleri durumunda ödemelerin dondurulması uygulamanın başarı şansını artıracaktır. Yanıt A. İşsizlik yardımını işsizlik sigortasından ayıran temel farklılık, işsiz kalan kişinin prim ödemiş olma zorunluluğunun olmamasıdır. 63. Aktif politikaların öncelikli hedef kitlesi arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Genç işsizler, B. Yaşlı işsizler, C. Kadın işsizler, D. Göçmen işsizler, E. Özürlü işsizler. Yanıt B. Aktif politikaların öncelikli hedef kitlesi arasında yaşlı işsizler yer almaz. 64. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikalarının olumlu yönleri arasında yer almaz? A. Aktif istihdam programları işsizlik sürelerini kısaltarak işsiz bireylerin daha verimli iş aramalarını sağlar. B. Özellikle gençler, uzun dönemli işsizler ve kadın işsizler gibi işverenlerin ayrımcı tutumuna maruz kalan dezavantajlı grupların emek piyasası dışında kalmalarını önler. C. Aktif politikalarla bireyler işsizlikten kurtularak istihdamı ve dolayısıyla da vergi tabanının genişlemesi sağlanacaktır. D. Aktif politikalarla belirli grupların istihdamının sübvanse edilmesiyle diğer grupların istihdamı azalmaktadır. E. Aktif istihdam politikaları ile işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı üzerindeki yük hafifleyecektir. Yanıt D. Aktif politikalarla belirli grupların istihdamının sübvanse edilmesi ile diğer grupların istihdamı azalması olumlu yönlerden değil, olumsuz yönlerdendir. Yapısal işsizlikle mücadelede aktif politikalar arasında en etkin politika aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim programları, B. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, C. Girişimciliğin teşviki, D. İşsizlik yardımı, E. İşsizlik sigortası. Yanıt C. Belediyeler tarafından herhangi bir niteliğe sahip olmaksızın okullarını bitirmeden ayrılan 20 yaşın altındaki gençleri yasal olarak izleyen ve danışmanla birlikte eğitim ve iş konularını kapsayan bir kişisel eylem planı hazırlayan ülke Danimarka'dır. A. Yapısal işsizlikle mücadelede aktif politikalar arasında en etkin politika eğitim programlarıdır. 66. Belediyeler tarafından herhangi bir niteliğe sahip olmaksızın okullarını bitirmeden ayrılan 20 yaşın altındaki gençleri yasal olarak izleyen ve danışmanla birlikte eğitim ve iş konularını kapsayan bir kişisel eylem planı hazırlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Norveç, B. İsveç, C. Danimarka, D. Almanya, E. İngiltere. Yanıt C. Belediyeler tarafından herhangi bir niteliğe sahip olmaksızın okullarını bitirmeden ayrılan 20 yaşın altındaki gençleri yasal olarak izleyen ve danışmanla birlikte eğitim ve iş konularını kapsayan bir kişisel eylem planı hazırlayan ülke Danimarka'dır. 67. Özellikle yapısal ve konjonktürel işsizlikle mücadelede etkili olan aktif istihdam politikası aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim programları, B. İstihdam sübvansiyonları, C. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, D. Girişimciliğin teşviki, E. İşsizlik sigortası. Yanıt B. Özellikle yapısal ve konjonktürel işsizlikle mücadelede etkili olan aktif istihdam politikası istihdam sübvansiyonlarıdır. 68. Katılımcılarının büyük bir kısmını uzun dönemli işsizlerin oluşturduğu aktif istihdam politikası aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim programları, B. İstihdam sübvansiyonları, C. İş yaratma programları, D. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, E. Girişimciliğin teşviki. Yanıt C. Katılımcılarının büyük bir kısmının uzun dönemli işsizlerin oluşturduğu aktif istihdam politikası iş yaratma programlarıdır. 69. Özellikle 1990'lı yıllarda işsizlik oranlarının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde emek piyasası politikalarının da önemli bir aracı haline gelen aktif istihdam politikası aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim programları, B. İstihdam sübvansiyonları, C. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, D. Girişimciliğin teşviki, E. İşsizlik sigortası. Yanıt D. Özellikle 1990'lı yıllarda işsizlik oranlarının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde emek piyasası politikalarının da önemli bir aracı haline gelen aktif istihdam politikası girişimciliğin teşvikidir. 70. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik önlemler arasında sayılmaz? A. İşsizlerin kendi işlerini kurmalarının teşviki amaçlı teknik yardım ve düşük faizli kredi sağlanması. B. Girişimcilik eğitimi verilmesi. C. Yeni bir işletme kurabilmek için gerekli prosedürün daha uzun bir sürede tamamlanmasının sağlanması. D. Girişimciliği engelleyen hukuki ve idari düzenlemelerin özellikle küçük ve orta boy işletmeleri açısından önemli bir sorun teşkil eden muhasebe ve vergi prosedürlerinin basitleştirilmesi. E. Girişimcilik kültürünün oluşturulması. Yanıt C. Girişimciliğin teşvikinde yeni bir işletme kurabilmek için gerekli prosedürün daha kısa bir sürede tamamlanması sağlanmaktadır. 71. 1960'lı yılların başından 1980'e kadar geçen dönemde Türkiye'nin endüstriyel gelişme stratejisi hangi esasa dayandırılmıştır? A. İhracata dayalı, B. İthal ikamesi, C. Yerli üretim politikası, D. Tarım ürünleri, E. Sanayi ürünleri. Yanıt B. 1960'lı yılların başından 1980'e kadar geçen dönemde Türkiye'nin endüstriyel gelişme stratejisi ithal ikamesi esasına dayandırılmıştır. 72. Türkiye'de gerek aktif gerekse pasif emek piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, B. İşkur, C. Sosyal Güvenlik Kurumu, D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, E. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yanıt B. Türkiye'de gerek aktif gerekse pasif emek piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü kamu kuruluşu İşkur'dur. 73. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilir? A. Hane Halkı İş Gücü Anketi, B. Tüketim Harcamaları Anketi, C. Gelir Dağılımı Anketi, D. Sanayi Üretim İndeksi, E. Tüketici Fiyatları İndeksi. Yanıt A. Hane Halkı İş Gücü Anketi ülkemizdeki emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilir. 74. Türkiye'de yıllardan beri işsizlikle etkin bir biçimde mücadele edilememiş olmasının altında yatan temel neden ne olabilir? A. Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması. B. İşsizlik sorununun çözümünün salt ekonomik büyümeye bağlanmış olması. C. Nitelikli iş gücü açığının büyük oluşu. D. İş yasalarının buna izin vermemesi. E. İhracata yönelik sanayileşmenin benimsenmiş olması. Yanıt B. Türkiye'de yıllardan beri işsizlikle etkin bir biçimde mücadele edilememiş olmasının altında yatan temel neden, işsizlik sorununun çözümünün sadece ekonomik büyümeye bağlanmış olmasıdır. 75. Aşağıdakilerden hangisi aktif emek piyasası politikaları arasında yer alır? A. İşsizlik sigortası, B. İşsizlik yardımı, C. Bilgilendirme ve işe yerleştirme, D. Kıdem tazminatı, E. Sosyal yardım. Yanıt C. Bilgilendirme ve işe yerleştirme aktif emek piyasası politikaları arasında yer alır. 38. ayrımın sonu, sayfa 478.